Ayrım 24, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 210. Erbakan mecliste. Üçlü İttifak 20 Ekim 1991 seçimlerinden beklediğini bulamadı. Tek başlarına hükümet olma hesapları da dahil olmak üzere tüm beklentileri boşa çıktı. RP %16.7 oyla 62 milletvekili çıkarabildi. DYP, ANAP ve SHP'nin ardından dördüncü parti oldu. Erbakan, Oğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan, Yasin Hatipoğlu gibi eski MSP'liler 11 yıl sonra tekrar meclise girmeyi başardı. DYP-SHP koalisyon hükümeti kuruldu. Demirel tekrar başbakan oldu. ANAP ilk kez muhalefet partisi olmuş, Çankaya Köşkü'ndeki Cumhurbaşkanı Turgut Özal tartışılmaya başlanmıştı. RP'lilerin gündemi ise başkaydı. Seçimler sonrası ilk kriz bazı RP'lilerin meclis yemini etmeyecekleri şeklindeki demeçleriyle yaşandı. Erbakan, Halil İbrahim Çelik, Hasan Mezarcı, Fethullah Erbaş, Zeki Ünal gibi milletvekillerini uyardı. Konu kapandı. RP'liler meclis yeminini çok az sorun çıkararak yerine getirdi. Bazıları yeminden önce anayasanın 81. maddesi cümlesini kullandılar. Güya yemin etmiyorlar, anayasanın bir maddesini okuyorlardı. Bir sorun da meclisteki sekreterler konusunda yaşandı. Bazı RP'liler kadın sekreter istemedi. Meclis idare amirleri RP'lilere erkek sekreter vererek sorunu büyümeden halletti. Bir ara kimi RP'liler ANAP İstanbul Milletvekili Melike Hasefe'nin mini eteğine kafayı taktı. Meclis Genel Kurulu'ndaki oturma yerinin değiştirilmesini istediler. İki eşi olan RP Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Çelik'in her eşi için ayrı lojman talebi ise yerine getirilmedi. Çelik'in bir isteği daha vardı. Ölünce cenazesinin Chopin'in gavur marşı ile defnedilmesini istemiyordu. Çelik dikkat çekmek, basında yer almak için buna benzer gereksiz çıkışlarını hep yaptı. Sonra unutulup gidecekti. 10 Kasım 1991 günü merakla beklenen olay gerçekleşti. Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan 12 Eylül darbesinden önce 23 Nisan ve 30 Ağustos törenlerine katılmamış, Anıtkabir'e gitmemişti. Şimdi gidecek miydi? Bu kez Anıtkabir'deki törenlere katıldı. Erbakan son olarak 29 Ekim 1979 tarihinde Anıtkabir'e çıkmıştı. 15 Kasım 1991 tarihinde ise ittifakın bir ayağı kırıldı. Alparslan Türkeş ve 18 arkadaşı RP'den koptu. 25 Ocak 1992'de ise Aykut Edibali ile iki arkadaşı RP'den ayrıldı. İttifak sadece 52 gün sürdü. Böylece RP'nin meclisteki sandalye sayısı 40'a düştü. Daha sonra İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın istifası ile bu sayı 39'a inecekti. 40 milletvekili kalsalar da refahlılar meclisin en faal grubunu oluşturdu. TBMM'ye 126 yasa teklifi sundular. Bunlardan 29'u il ve ilçe yapılması, 4'ü yeni ilahiyat fakültesi açılması, 6'sı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapısının değiştirilmesi hakkındaydı. Milli Eğitim Komisyonu'na getirdikleri öneri en ilginç olanıydı. Her okula mescit ve öğrencilere namaz zorunluluğu. RP Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un İmam Hatip mezunlarının da harp okullarına girmesini öneren yasa teklifi yine basında büyük tartışmalara neden oldu. RP imamların, müftülerin nikah kıyması, tatil günlerinin cuma olması gibi MSP taleplerini bu meclise de getirdi. Refah Partisi tarihinin en bağnaz kararını 1993'te aldı. Din yobazlarının 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Madımak Oteli'nde 33'ü aydın 37 kişiyi öldürdüğü davada RP Grup Başkan Vekili Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, Erbakan'ın emriyle sanıkların avukatlığını üstlendi. Canileri cezaevinde ziyaret etmesi bardağı taşırdı ve RP bu utancı üzerinden hiç atamadı. Bizden ve öteki tavrı RP'nin gerçek niyetini ortaya çıkardı. Milli görüş ahlakı hep bacak arasında aramayı sürdürdü. Örneğin Temel İçgüdü filmini toplumun ahlakını bozuyor diye suçlayarak Nurseli İdiz'in sunduğu televizyon programı Saklambaç için ise ahlak dışı değerlendirmesi yaparak konuyu meclise getiren Refah Partisi Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin bir travestiyle aşk yaşaması Refah Partisi'nde şok yarattı. Aktüel 9 Haziran 1993. İkiyüzlülük inandırıcılıklarına hep gölge düşürdü. İmam Hatip okullarının sayısı arttırılsın diyen RP'li milletvekillerinden çoğu çocuklarını İmam Hatip okullarına göndermiyorlardı. Yeniden Kürtlere merhaba. Türkeş ve Edebali RP'den ayrılınca Erbakan ne yaptı? Ne yapacak? Tekrar Kürt-İslam sentezine sarıldı. 27 Mart 1994 yerel seçimlerine tek başına girecek olan RP, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki Kürtlerin gönlünü hoş tutmak için meclise çeşitli öneriler getirdi. RP Grup Başkan Vekili Şevket Kazan, Güneydoğu'daki adayların Kürtçe propaganda yapmalarına izin verilmesini istedi. RP Güneydoğu örgütleri parti bayraklarının üst köşesini Kürdistan'ın bayrağında bulunan kırmızı, sarı ve yeşil renklerle boyadı. Yani Refah Partisi amblemi ile Kürdistan bayrağı bütünleştirildi. RP İstanbul İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Mehmet Metiner, Altan Tan, Ali Bulaç, Abdurrahman Dilipak gibi isimlerin de olduğu bir heyete Kürt raporu hazırlattı. Raporda ana dilde eğitim, devlet terörünün kınanması, özerklik gibi kavramlar cesurca savunuluyordu. Erbakan raporu olumlu bulduğunu söyledi. Partinin önemli isimlerinden Ömer Vehbi Hatipoğlu'na Kürt sorunu üzerine bir de kitap yazdırdı. Erbakan artık sık sık keşke APO, yani PKK lideri Abdullah Öcalan, refahlı olsa, adil düzeni savunsa diye demeçler veriyordu. Katıldığı televizyon programında devletin Kürtlere zulüm yaptığını iddia ediyordu. Erbakan açıkça ittifak ile hata yaptığını da söyledi. Bir yandan da devlete göz kırpıyordu. Bölgede PKK'nın alternatifi Refah Partisi'dir. Fakat dört depli milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına RP'nin evet demesi, Erbakan'ın genel kurula katılmaması, Kürt milletvekilleri Hatip Dicle ve Orhan Doğan'ın TBMM kapısından çıkar çıkmaz polis tarafından zorla kaçırılır gibi emniyete götürülmesi, Refah Partisi'ni Güneydoğu'da iyice zayıflattı. Refah'ın bölgede tek dayanağı şeyhler ve şeyhleri neredediğini yapan tarikat müritleriydi. Politikleşen Kürt seçmeni artık RP'den kopuyordu. RP'nin sınıfsal yapısı neydi? Refah Partisi tabanını kimlerin oluşturduğu konusunda çeşitli yorumlar yapılıyordu. RP tabanı ve üyesi bir şekilde tahmin edilebiliyordu. Ancak RP'yi kimlerin temsil ettiği daha ilginçti. Muhabirliğim döneminde bu konuda haberler yaptım. Milletvekili listelerini inceledim. RP milletvekilleri adayları arasında ilk sırayı iş adamları ile tüccarlar alıyordu. Buna karşılık işçi ve sendikacı sayısı parmakla sayılacak kadar azdı. Ayrıca işçiler listelerde seçilemeyecek yerlere konulmuştu. 1991 genel seçimlerine girecek her parti 900 kişilik bir listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na vermek zorundaydı. RP listesindeki MÇP 115 ve İDP'liler 30 çıkarıldığında kalan 755 refahlı mesleki olarak şöyle dağılmıştı. Asker 4 %0.52, avukat 50 %6.56, mülki yönetici 3 %0.39, vali, kaymakam, emniyet müdürü ve benzeri, yüksek memur, müsteşar, genel müdür ve benzeri 28 %3.67, öğretim görevlisi 14 %1.83, öğretmen 60 %7.87, din görevlisi 52 %6.83, tüccar sanayici 174 %22.83, müteahhit 24 %3.14, doktor 23 %3.01, eczacı 16 %2.09, müşavir 60 %7.87, esnaf 15 %1.96, belediyeci 5 %0.65, belediye başkanları, çiftçi 18 %2.36, mühendis 87 %11.41, teknisyen 17 %2.23, mimar 10 11 %1.44, işçi 17 %2.23, sendikacı 3 %0.39, özel sektör yönetici 22 %2.88, bankacı 3 %0.39, gazeteci 8 %1.04, sanatçı 6 %0.78, diğer 35 %4.63. O günlerde RP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tekdal'a RP'nin sınıfsal tabanına dair bazı sorular sordum. Sayın Tekdal, partiniz hangi sınıftan oy alıyor? Bu konuda bir çalışma yaptınız mı?
Hayır, bir araştırma yapmadık. Maalesef böyle bir tespitimiz olmadı. Sanıyorum ulaşabildiğimiz tüm kesimlerden oy alıyoruz.
Milletvekili adaylarınızı merkezi yoklama ile belirliyorsunuz. Adaylarınızı neye göre seçiyorsunuz?
Teşkilatlarımız teklifte bulunuyor. Bu teklifler belli komisyonlar tarafından müzakere ediliyorlar. Mülakata tabi tutuluyor adaylar. Sonra genel merkez yoklaması ile tespit ediliyor.
Gerek MSP gerekse RP milletvekili adaylarına bakıldığında ilk sıralarda hep sanayici ve tüccarlar görülüyor.
Biz böyle bir ayrım düşünmedik. Tesadüfen böyle bir tablo ortaya çıkmışsa bu bir düşüncenin ürünü olmaktan ziyade tamamen tesadüfidir.
İşçi köylü esnaf sayısı oldukça az. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
Biz sınıf ayrımı yapmayız. Şahıslar üzerinde tabana hükmedecek, kendisine sempati sağlayabilecek, refahı güçlendirecek vasıflar var mı? Biz bunlara bakarız.
Peki bu vasıflar daha çok sanayici ve tüccarlarda mı bulunuyor?
Tekrar ediyorum, bilinçli bir seçim değildir bu, sadece tesadüfidir.
Adaylarınızı belirlerken üniversite mezunu olmalarına da dikkat ediyor musunuz?
Tabii, mesela iki aday arasında bir tercih yapacaksak tahsil görmüş insanı tercih ederiz. Çünkü yapacağı hizmet önemli, parlamenterlik yapacaktır. Bu da önemli bir olaydır.
Peki Sayın Erbakan çok zengin midir?
Erbakan'ın mali durumunu bilemem, kendi bileceği şeydir. Elbette kabul etmek lazım ki sıradan bir insan değildir.
Erbakan'ın mal varlığı. Gerçekten de RP lideri Necmettin Erbakan sıradan biri değildi. Erbakan'ın 1994'te TBMM'ye sunduğu mallarının dökümü şöyleydi. İstanbul Fatih'te 147 metrekare daire, İstanbul Fatih'te 65 metrekare daire, Ankara'da 135 metrekare daire, Ankara'da 160 metrekare daire, Ankara Üniversiteler sitesinde hisse, İzmit'te 135 metrekare arsa, İzmit'te 2140 metrekare arsa, Ankara Çayyolu'nda 651 metrekare tarla, Ankara'da 750 metrekare tarla, Balıkesir Altınoluk'ta 4480 metrekare arsa, Balıkesir Altınoluk'ta 8440 metrekare arsa, Balıkesir Altınoluk köyünde 215 metrekare yazlık ev, Balıkesir Altınoluk'ta 60 metrekare ev, Ankara Balgat'ta 906 metrekare bina, Ankara Balgat'ta 828 metrekare arsa, kendine ait 200 E Mercedes, eşine ait 300 S Mercedes, kızına ait Opel Vectra. Bankalardaki mevduatı ise 1 Ekim 1994 itibarıyla şöyleydi. 421 bin Amerikan doları, 532 bin İsviçre frangı, 611 bin Alman markı. RP liderine verasetle intikal eden mallar ise şunlardı. Sinop Uzun Yorgancı köyünde 16 parça tarla, Sinop Osmaniye köyünde 4 parça tarla, Sinop'ta 574 metrekare arsa. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Bu nedenle Erbakan'ın malları konusunda yorum yapmayalım. Çeyrek yüzyıldır Türkiye'de ahlaki idealizm uğruna siyaset yaptığını her fırsatta dile getiren bir politikacının atasından kalan malları bile satması beklenirken Karun gibi zengin olmasını anlamaksa kuşkusuz zor. Ayrıca akademisyenlik, bir dönem genel müdürlük ve milletvekilliğiyle ardından gelen başbakanlık, en sonunda da 7 yıl siyaset yasağının sonucu hiçbir şey yapmadan bu kadar mal varlığını elde etmek hüner değil midir?
Ve ne yazık ki Erbakan vefat ettikten sonra 3 evladı bu mal paylaşımı nedeniyle kavga edip günlerce medyaya haber oldular. Para meselesi RP'de bile ne kavgalara neden oldu.
24. ayrımın sonu. Sayfa 215.